Ayrım 21. Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 236. O yaşlı adamdan hala hoşlanıyorsun, öyle değil mi? Diye sordu oğul. Kimden? Valerian'dan mı? Evet, onun beni okuttuğunu söylemiştim sana. Karşılığında bir şey istemedi mi? Hayır, hiçbir şey. Bana hiç yanaşmadı, asla. Ya Margaret? Diye sordu oğul. O sana nasıl davrandı? İyi. O kocasından daha uzak durdu bana ama iyi davrandı. Yeteri kadar iyi. Senin ailene iyi davranmadı ama, dedi oğul. Gerçekte davrandı, diye yanıtladı onu Jadin. İkisi de iyi davrandı. En azından görebildiğim kadarıyla. Bu yüzden o gün çok şaşırdım. İnanamadım. İlkokul çocukları gibi kavga ettiler. Çılgınca, dedi oğul kurtuluşu düşünerek. Gerçekten çılgınca. Jadin adamın göğsündeki kılların üstünde iki parmağına Charleston yaptırıyordu. Zengin olacağız. Onları yanımıza getirtip sonsuza kadar mutlu yaşayacağız, dedi. Ve öyle olacağını düşündü. Ama bu dakikada değil, bugün değil. Düşünecek o kadar çok şey vardı ki. O evde daha iki ay kalabilirlerdi. Ancak daha fazla zamana gereksinimleri vardı. Jadin her zamanki alışkanlığıyla izci kızlar gibi bedenindeki bütün tüyleri temizliyordu. Sonunda oğul ona bedeninin biraz tüylü olmasını arzuladığını söyleyebildi. Ama tüylerin uzaması için zaman gerekliydi. Daha çok zaman. Jadin'in oğlun doğru dürüst bir resmini çizmesi için de zamana gereksinimleri vardı. Ama dokunmak varken resmini çizmek niye? Gerçek bir paella yapmak için Jadin'in makrame saksılığı bitirmesi için, oğlun bulaşık makinesini onarması için, bütün bunlar için zamana gereksinimleri vardı. Birbirlerine aşık olmalıydılar. Bir kez olsun televizyonu açmamışlardı. Sigara ya da içki almayı da unuttular. Parkta koşuya bile çıkmadılar. Koca kentte oğlun sürekli çalışabileceği, yetişkinlere göre bir iş bulamadılar. Böylece o da ara sıra bulabildiği, gençlerin yaptığı işlerle ve yetişkinlerin yaptığı işlerin bir bölümünü üstlenmekle yetindi. Jimnastik salonlarındaki adamlarla konuştu. Siyahlar ona Baltimore'a git dediler. Herkes Baltimore'daki doklarda çalışıyor ya da Galveston'da, San Diego'da ya da New Orleans'ta ya da Savannah'da. New York'taysa hiç iş olanağı yoktu. Biraz para aşırabilirdin, hepsi bu. Kimi ikinci sınıf kamyoncular ona kaba saba işler, gözetleme işi falan verdiler. Kimi zaman da rüşvet dağıtması istendiğinde bu işi yaptı. Ne var ki bunların hiçbiri onun ilgisini çekecek türde işler değildi. Bir öğleden sonra Broadway ile 101. sokakta bir kamyoncunun kutuları boşaltmasına yardım ederken trafiğin karıştığını duydu. Kafası tıraşlı, burun deliğinde ufak bir halka taşıyan genç bir kız sokağın ortasında adamı birine küfrediyordu. Yüzündeki şaşkın ifadeye bakılırsa Afrikalı ya da Batı Hint adalarından gelme birine benzeyen adam hiç konuşmadan kıza bakıyordu. İki ya da üç arkadaşı arabalarına dayanmışlar, gözlerini başka yerlere dikmişlerdi. Ancak bu işin sonucunu bekledikleri besbelliydi. Kızın üzerinde blue jean, ince bir kazak, ayaklarında da kalın tabanlı ayakkabılar vardı. Sesi çavuş sesi gibiydi. Konuşması da öylesine ahlaksızcaydı ki unutulacak gibi değildi. Arabalar yoldakilere korna çalıyorlar, sonra da şerit değiştiriyorlardı. Yayalar kavgacılara bakıyorlar, sonra da yoklarmış gibi davranıyorlardı. Gözlerini hiç ayırmadan bakanlar yalnızca oğul ve bir de ikinci kat pencerelerinde duranlardı. Durum utandırıcı olmaktan da öteydi. Kızın yüzü gerilmiş, berbat bir ifade almıştı. İşaret parmağıyla kaldırma kurşun yağdırıyordu sanki. Ancak kısılmış, öfkeli gözlerinin içinde başka gözler vardı. Kimisi incinmiş, kimisi yürekli, kimisi de yalnız. Çukura kaçmış gözler. Kızın tıraşlı başı oğula kendi kız kardeşini anımsattı. Kızın küfürlerini utanç verici, öfkeli sözlerini dinledi. Sonunda adam başına bir şey gelmeyeceğine emin oldu. Destekçileri hala arabalarına dayanmış duruyorlardı. Kıza sırtını dönüp gitti. Adamın çekip gitmesi kızın burnundaki halkanın parlaklığını gidermedi. Çenesini kapatmasını sağlamadı. Adam sokağın sonuna gidene kadar kız sözcükleri bir kamçı gibi indirdi arkasından. Belki peşinden de gidip sürdürecekti bu işi. Ama kızın gözlerinin içindeki gözler oğlun içini sızlatmıştı. Onun yanına gitti, önünde durdu, kollarını ona açtı. Kız ona baktığında gözlerindeki nefret lavlardan bile eskiydi. Gel buraya, dedi oğul. Kız yerinden kımıldamadı. Onu ikinci kat seyircilerinin gözlerinden korumak, ateşini küllendirmek için oğul sarıldı ona. Kız eğildiyse de oğul onu bırakmadı. Soğuktan donacaksın, dedi. Gel sana bir içki ısmarlayayım. O zaman kız alnını oğulun göğsüne dayadı, ağlamaya başladı. Hadi gel, dedi oğul. Az ileride bir yer var. Kolunu kızın omzundan çekmeden onu bir Çin lokantasına götürdü, bir cin ısmarladı. Kız içkiyi içti, oğlu adamı anlatmaya başladı. Ama oğul başını salladı. Yapma dedi kıza. Bunu düşünme, kalacak yerin var mı? Bu gece kalacak yerim yok dedi kız. Böylece oğul kutu taşıma işini bıraktı, kızı evine götürdü. Sonra üçü birden, yani Nommo, Jadin ve oğul bir mezeci dükkanına gittiler. Uzun uzun tartıştıktan sonra patates cipsinde karar kıldılar. Oğlun son 10 dolarını kullanarak A ve W kök birası ile 3 tane de Payday şekerlemesi aldılar. Dışarı çıkıp karaltıda hepsini yediler. Buz gibi olmuş bir halde kıkır kıkır gülerek eve yürüdüler. Oğulla Jadin köpek yavruları gibi uyurlarken Mommo bozuk paraları alıp kaçtı. Yine de Eloa'da ısrar ediyordu oğul. Jadin kabul etti ama daha bu konuda ne yapacaklarını tasarlamadan Jadin'in ayağının baş parmağına, 6. caddenin tam ortasına takılmış olan bir metal levha saplandı. Eve vardığında baş parmağı davul gibi şişmişti ve çok acıyordu. Oğul tırnak törpülerini ve bir şeker kutusunun kurdelesini kullanarak parmağa destek yaptı. Bütün gece boyunca yarım saatte bir uyanıp kızın parmağına İngiliz tuzu eriğiyle pansuman yaptı. Sabahleyin şiş inmişti. Oğul da kızı uyur bırakıp işe gitti. Jadin uyanıp da seke seke banyoya gittiğinde oğlun klozet kapağına açık saçık gülünç bir resim çizmiş olduğunu gördü. Oğul kahve molası verdiklerinde eve telefon etti. Parmağın nasıl? Yalnız benimki de. Öğle yemeğine eve gel. Öğle yemeği molası yalnızca 30 dakika bebeğim. Yine de gel. Zamanında geri dönemem. Yarım günlük yemeğimi alamam. Ben onu sana telafi ederim. Oğul eve geldi. Jadin zorlanmadan yürüyene kadar da işe dönmedi. Banyo küvetinin içinde oturup Çin yemeği yiyorlardı. Jadin ona beyaz kızların seslerini ve hareketlerini öykünerek gerçek itiraflardan öyküler okuyor. Oğul da karnı ağrıyana kadar gülüyordu. Jadin ona Cesar'ı okuduğunda gözlerini yumdu. İncil'in cinsel arzu uyandıran bölümlerini okuduğunda kıza baktı. Jadin artık kendini öksüz gibi hissetmiyordu. Oğul onu bağrına basıyor, koruyordu. Jadin gece huzursuz bir düş görüp uyandığında yana dönmesi yetiyordu. Adamın sağlam omuzlarını, sınırsız, sonsuz göğsünün yanı başında buluyordu. Bedeninin hiçbir yerini adamdan gizlemiyordu. Acaba kendimi geri çekmeli miyim? Ondan saklı bir şeylerim olmalı mı diye soruyordu kendi kendine. Ancak adam onun saçlarını ayırıyor, dilini o çizginin üzerinde gezdiriyordu. Ne bağışlanacak bir şey vardı, ne de kazanacak. Gelecekse 5 dakikalık bir uzaklıktaydı. Adam kızın öksüzlüğünü bütün bütüne gidermiş, ona yepyeni, kullanılmamış bir çocukluk armağan etmişti. New York kentindeki son aşıklar onlardı. Dünyadaki ilk aşıklar tutkuluydular. Ama becerikli değillerdi. Bankada paraları kalmadı. Teksaslı zenginler gibi para harcıyorlardı. Oğlun boğazı konuşamayacak kadar ağrıdığında, Jadin onu yatağa soktu, bir Serdof kutusunun içine bir dama tahtası çizdi. Oyunu düğme biçimindeki çikolatalarla oynadılar ama dama yapıldığında çikolatalar dik durmadığından onların yerine Jadin'in enovitlerini kullanmaya başladılar. Hem yüzleri düzdü onların hem de böylece Jadin aldığı taşları yiyemiyordu. Jadin sek konyağın boğaz ağrısına iyi geleceğini söyleyerek oğula öyle çok ve öyle hızlı konyak içirtti ki adam baygın düştü. Onun böyle tek başına baygın olması kızın hiç hoşuna gitmeyince o da geri kalan konyağı içti ve bayıldı. İlk kendine gelen oğul oldu. Bütün mikropları kusup çıkardı. Yıkanıp giyindikten sonra kızın uyumasını seyretti. Kız uyandığında ne görebiliyor, ne de konuşabiliyor ya da hareket edebiliyordu. Bu yüzden adam iri elini kızın alnına dayadı. O kendine gelinceye kadar orada öylece tuttu. Artık partilere gitmiyorlardı. Başka insanlar onların birbirlerini görmelerine engel oluyorlardı. Sagza'da Ekrus 110 sokağa da gitmekten vazgeçtiler. Artık gülmüyorlar, birbirlerine gülümsüyorlardı. Odanın iki ucundan, yatağın iki ucundan, masanın iki ucundan. Konuşmaları zaman zaman şifreye dönüşüyordu. Kimi zaman da birbirlerinin kolları arasındayken ağızlarından çıkan monologlara. Ne gökyüzüne bakıyorlar ne de güneşin doğuşunu görmek için erkenden kalkıyorlardı. Müzik de dinlemiyorlardı. İlkbaharın yaklaşmakta olduğundan hiç mi hiç haberleri yoktu. Birbirlerinden uzaktayken böyle şeyleri hayal meyal fark edebiliyorlarsa da birlikteyken düşüncelerini bu dünyanın üstünde toplayamıyorlardı. Dünyayı yeniden yaratıyorlar, birbirlerine bakınca anımsıyorlardı. Oğul aynada Jadin'in yüzüne bakıyor, denizde geçirdiği ve suyun gökyüzüne öykündüğü günler geliyordu aklına. Jadin onun bedenini inceliyor, portakalları, iskambil kağıtlarındaki bacağı, yeşil şarap fıçılarını düşünüyordu. Oğul, durgun hayattı, bebeklerdi, kesme camdı, çivitti, mızraktı, çiğdi. Limon sarısıydı, arma kırmızısıydı ve yosun yeşiliydi. Kız da dans etmek isteyen bir ağacın anısıydı. Akıllarını başlarına toplamak, kendilerinin dışındaki şeyleri ciddiye almak güç geliyordu onlara. Ancak zaman zaman başarıyorlardı bunu. Jadin'in aklından üniversitedeki eski hocasını aramak geçti. Kendisine her zaman iş bulabileceğini söylerdi o. Ama belki de kendisini Mayıs'ta sınavlar bitince aramak daha iyi olurdu. Bir çiçekçi dükkanı açıp da adını Jade ve Oğul koymayı düşündüler. Banka soymayı, siyah mankenlerin çalışacağı bir manken ajansı açmayı konuştular. Yeni okulu Empire State'i tartıştılar. Gideon'un işsizlik parasını almanın bir yolunu bulabilir miyiz diye kafa yordular. Ancak Jadin hiç kaygılanmıyordu. Bankada 1940 doları vardı. Paris'te ve ilişkisi olduğu başka yerlerde de 5000 doları. Paraya gereksinimleri olduğunda bir manken ajansına girer, anasından emdiği süt burnundan gelinceye kadar çalışabilirdi. İşsizlik parasını almak için kurdukları plan işledi. Ne var ki el ele tutuşup Eloa'ya doğru yola çıkmadan önce ancak bir tek çeki alabildiler. Hava öylesine acıyla doluydu ki meleklerin boruları ohvayı içlerine çekemiyorlardı. Asmaların üzerinde sıra sıra kıvrılıyor, Valerian'ın görüş açısının içine dikkat çekmeden düşüyorlardı. Valerian serada oturmuştu, oğlunun şarkısını ilk kez duyduğu 1950 yılı dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. O yıldan bu yana karısının içki içtiğini, pek de gizli saklı olmayan bir alkolik olduğunu düşünmüştü hep. Uyku maskeleri, sakarlığı, güzellik uğruna çıktığı kaplıca tatilleri, kendini geri çekmeler, sabahları güç uyanmalar, geceleri ağlamalar, alınganlığı, o şapşalca, şekerli öpücüklerle gösterilen anne sevgisi, bunların hepsi içki içtiğinin işaretiydi. Karısının içtiğini düşünüyordu Valerian, hem de çok ve gizli gizli. Valerian'ın yanındayken yalnızca şeri ya da şarap içmesi bu yüzdendi. İçki bağımlısı olmayanlar gerçek içkiler içerler. Her fırsatta çabris içmekte direnenler yalnızca gizli gizli içenlerdir. Ya da Valerian böyle sanıyordu. Bunun doğru olmasını diliyordu. Karısının asla sarhoş olmadığını, asla aklının başından gitmediğini, asla uyuşuk, akşamdan kalma olmadığını ya da uzun zamandır içki içmediği için cinnet geçirmediğini bilmek onu kahrediyordu. Ayyaş olmasını kabul edebilirdi. Aslında etmişti de. Çünkü karısının öyle olduğunu hep inanmıştı. Güzel, güzel ve tatlı, aklı başında genç bir kadının kendi çocuğunun kanının akmasından zevk aldığını bilmek her şeyden kötüydü. Hem de ne zevk almak. Bir keresinde eline tırnak makasını alıp kendini banyoya kilitlemişti. Salt o arzuyu yenilmemek için. Ama ciddi bir şey olmamıştı. Çocuğu kaldırıp odanın bir ucuna ya da pencereden dışarı fırlatmış değildi. Kaynar suyla haşlamamış, yumruk atmamıştı. Yalnızca o yumuşacık, tatlı ette nefis bir iğne deliği. Evet, bu sözcüğü kullanmıştı karısı. Nefis. Yanlış bir şey olduğunu biliyordum. Kötü olduğunu da. Ama o işi yapmak nedense nefis geldi bana. Karısı bunları ona, herkes gittikten sonra yemek masasında otururken yüksek sesle söylemişti. Valerian'ın dizleri titremiş, yerine oturmak zorunda kalmıştı. Zencilerin hepsi odadan çıkmışlar, çalılıklar, ağaçlar gibi görüş açısından çekilmişler. O ikisini avizeden dökülen ışığın altında yalnız bırakmışlardı. Margaret orada Valerian'ın yanı başında duruyordu. Ondine'nin attığı tokattan sonra yanağı yine eski beyazına kavuşmuştu, saçları karışmıştı ama sevimliydi. Orada durmuş, bunları söylerken çok dingindi karısı. Valerian ona hak verdi, söylediklerinin doğru olabileceğini, doğru olması gerektiğini düşündü. Yani nefis olduğunu düşündü. Çünkü o anda kardeşinin yanındaki tepside duran et bıçağını alıp karısının güzel yüzüne saplamak da Valerian'a aynı ölçüde nefis gelecekti. Nefis. Kesin ve nefis. Ama dikkatini toplayamıyordu. Dizleri titriyor, masanın örtüsünün üzerinde duran elleri ürperiyordu. Ellerinin orada öyle titrediğini görmek istemiyor, ancak karısının yüzünü de görmek istemiyordu. Bunu aklından geçirdi. Yani karımın yüzüne bakmaktan vazgeçmeli miyim ya da nasıl vazgeçip ellerime bakabilirim diye düşündü. Bir türlü karar veremedi. Gözlerini karısından çekemedi. Karısı konuşurken o da bu nokta üzerinde düşünmeyi sürdürdü. Çok tuhaf diyordu karısı. İğnenin bıraktığı izi görüyor, çocuğun ağladığını duyuyordum ama nedense canının o kadar yandığına bir türlü inanamıyordum. İz demişti, izi görmüştü. O kadar acıdığını sanmamıştı. Tıpkı kurnaz ama ölmek üzere olan bir farenin dalağını çıkaran bir laboratuvar asistanı gibi konuşmuştu. Ansızın ne yapacağını buldu. Ona gidecekti. Michael'a gidecekti. Onu bulacak, ona dokunacak, okşayacak, kollarını alacaktı. Şimdi, ayağa kalkmaya çalıştıysa da felçli bacakları kendisini engelledi. Artık kulaklarım duymuyor dedi. Duymuyor. O zaman Margaret sustu. Anlayışla sabırla ona baktı. Valerian hala ayakta duramıyordu. Margaret bunu da anladı. Başka bir söz söylemeden odadan çıktı. Sonra diyordu ayak sesleri. Daha güçlü olduğun zaman sana bunu söyleyeceğim. Seninle paylaşacağım. Benim olduğu kadar senin de olacak bu. Valerian kıpırdamadı. Asla o kadar güçlü olmayacağım diye düşündü. Asla onu dinleyecek kadar güçlü olmayacağım. Şimdi ya ölmeliyim ya da ona gitmeliyim. Bu masadan uzaklaşabildiğimde ya birini yapacağım ya da ötekini. Bu ikisinin arasında kalan bir şeyi yapamam. O söylenecekleri asla dinleyemeyeceğim. Sydney üstünde uzun bir gömlekle pijamasının altı ayağında terlikleri olduğu halde yemek odasına geldiğinde saat sabahın ikisiydi. Valerian avizeden yayılan ışığın altında oturuyordu. Bacaklarıyla parmakları hareketsizdi. Yatağınıza gitmelisiniz Bay Street. Valerian kafasını hafifçe salladı. Yukarı çıkarsa bir daha asla aşağı inemeyebilirdi. Ayağa kalkması ya da ölmek için ya da Michael'a gitmek için olacaktı. Biraz dinlenin. Her şeyi sabah olunca düşünürsünüz dedi Sydney. Masa, Sydney'in gözyaşları içindeki Ondine'i odadan çıkarırken bıraktığı gibi duruyordu. Kendisi Ondine'in soyunmasına yardım ederken, onu yatağına yatırıp uyuyana kadar ayaklarını ovarken hiç kimse masayı toplamamıştı. Sydney'i uyku tutmamıştı. Deniz, karısıyla kendisinin çevresini sarmıştı. Kendileri denizin üstündeydiler. Adadan ayrılırlarsa gidebilecekleri hiçbir yer yoktu. Ne evleri vardı ne de kendilerine ait bir yerleri. Fazla değeri olmayan bir takım hisse senetleri vardı ama birikmiş paraları yoktu. Kendi karısını tokatlamış olduğu bir kadının kocasının, vasiyetnamemde sizi de düşüneceğim diye verdiği sözden başka bir şey yoktu ellerinde. Sydney sofrayı toplamaya, masadakileri kenardaki büfenin üstüne yığmaya başladı. Öylesine bir gerginlik içindeydi ki dayanamadı, Valerian'a döndü. Bay Street dedi. Valerian ona gece gözleriyle baktı ama konuşmadı. Bizi işten çıkaracak mısınız? Valerian Sydney'e baktı, dikkatini onun üzerine toplamaya, ne sorduğunu anlamaya çalışıyordu. Ne? Ondine'le ben. Bizi çıkartacak mısınız? Valerian eliyle alnını tuttu. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum dedi. Sydney bu yanıtla yetinmek zorunda kaldı çünkü Valerian bu yanıtı verir vermez zor duyulur, uzaktan gelir gibi bir sesle söyler söylemez, başını elinden kaldırmadan Sydney'in dağıtmaya çalıştığı o dehşet duygusuna yeniden kapıldı. Betty benzi attı. Sabahın altısı olduğunda hala orada oturuyordu. Gözleri sonunda kapanmış, zihin çalışması yavaşlamış, neredeyse durmuştu. Doğal bir dürtüyle uyandı. Ölmek için ya da oğlana gitmek üzere bir uçağa binmek için değil, tuvalete gitmek için uyandı. Böylece masadan uzaklaştı, çelimsiz bacaklarıyla merdiveni tırmandı. Doğan'ın bu çağrısına uyduktan sonra öteki çağrılarına uymaması düşünülemezdi. Yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, elleriyle saçını düzeltti. Ayakkabılarını çıkardı, elinden bırakmadan yatağının kenarına oturdu. O güzeller güzeli çocuğun, çamaşırlıktaki lavabonun altına gizlenmiş hali, konuşamadığı ya da bağıramadığı için şarkı söylemesi, o tablo bütün gece Valerian'ın gözlerinin önünden gitmemişti. Bölük pörçük uykusu arasında da gitmemişti, sabah çoraplı ayaklarına bakarken de. Bunun için ağlamalıyım diye düşündü. Bunun için gözyaşı dökmeliyim. Ama yaş olmasın Tanrım, kan olsun gözümden akan. Oğlumun yaraları için kanlı gözyaşları dökmeliyim. Ama benim birçok hayata gereksinimi olacak, birçok, birçok, birçok hayata, her yara için, her kan damlası için, her yanık için ayrı bir hayat gerekecek bana. Bunların her biri için kanlı gözyaşları dökeceğim. Ayrı bir hayata gereksinimim olacak. Daha çok hayata, şu, şu, şu, şu için hayata, hayata, hayata. Canı yanmıştı. İçten içe, izi silinmeyecek biçimde canı yanmıştı o küçük Ondine'ın. Dünyada kendisiyle, bütünüyle, bütün varlığıyla bağımlı olduğu tek kişinin. O kişiyi sevmeme şansı bile yoktu. Böyle bir şeyi kendisine nasıl yapabildiğini kafasında çözmek, bir yana ne zaman olduğunu bilmeyen, nasıl olduğunu asla anlamayan, dilini kullanıp konuşmayı beceremeyen çocuk. Bütün küçük çocuklar gibi bunu hak ettiğini, hak etmesi gerektiğini, yoksa kendisine böyle bir şey yapılmayacağına inanan çocuk. Böyle bir şeye göz yumacak bir dünya hayal edilemezdi. Düşünülemezdi ya da kazayla oluşturulamazdı bile. Nerede, nerede, nerede kalmış onun yaratılması? Valerian haklıydı. Dünyada hiçbir dünya buna göz yummazdı. Öyleyse burası dünya değildi. Başka bir şey olmalıydı. Ben bunun içinde yaşadım. Ölünce buradan ayrılacağım. Ama burası dünya değil. Bu hayat değil. Bu başka bir şey. Bunun ne olursa olsun hayat olmadığını bilmek onu biraz rahatlattı. Üstüne bir tür boş, silik bir duygusuzluk çöktü. Kanlı gözyaşları gözlerine dolana kadar yeniden canlanacak yüreği bir tek amaçla atıp, Valerian'ın yaşamak zorunda kalacağı 1000 yıl boyunca gözlerinden dökülmesi için kan pompalayana kadar bu halinin kendisini ayakta tutmasını umdu. O zamana kadar da Margaret o sabah çok erken uyandı. Görmesi gereken düşü görmüştü. Anlatılamayacak bir düştü. Hemen kalktı, başkalarının önünde küçük düşürülmüş olmanın insana verdiği o harika rahatlama içindeydi. Ayıbının herkesin karşısında ortaya dökülmüş olması kendine güven duymasını sağlamıştı. Uzun süre aranıp sonunda ele geçirilen katiller gibi onun da yüzünde gazetelerdeki fotoğraflara kibirlilik ya da en azından pişmanlık duymama biçiminde yansıyan o huzurlu ifade vardı. Gizinin ortaya çıktığını gören insanın duyduğu rahatlamanın verdiği huzur. Parçalar yerlerine oturur ve katil içini çekerek Tanrı'ya şükür cezamı çekeceğim der. Bundan sonra olacakları bilemiyordu Margaret. Ancak bu soruna çözüm bulması gerekmiyordu. Bu sonraya ait bir şeydi. Oysa onun şimdiki işi geçmişi açıklamaktı. Şu anda saçlarını yıkamalı, sıkı sıkı yıkamalıydı. Sabunlayıp iyice köpürtmeli, bir daha durulamalıydı. Sonra saç bakımı ile ilgili olarak kendisine yapılmış bütün uyarıları hiçe sayarak güneşte oturdu, saçını kuruttu. L'Arbre de la Croix hayaletler evine döndü. Çiftler ya birbirlerine sokulmuşlar ya da birbirlerine uzaklaşmışlardı. Yüreklerinin mırıltıları hülyalı papatya ağaçlarıyla rekabet ediyordu. Jadin'le oğul evden uzaklaşıp gizlice tasarılar yapıyorlar. Sidney ile Ondine diken üstünde yaşıyorlardı. Korkuyorlardı, öfkeliydiler, somurtuyorlardı. Kah birbirlerini paylıyorlar, kah avutuyorlardı. Valerian çoğunlukla odasından çıkmıyordu. Seraya bakan yoktu. Postayla da kimse ilgilenmiyordu. Yıldız çiçekleriyle siklemenler sessizliğin altında eziliyorlardı. Artık onları besleyen müzik yoktu çünkü. Sidney sofraya yemek getiriyorsa da masada kimse olmuyordu. Jadin'le oğul soğutuculuktaki yiyecekleri yağmalıyorlardı. Bu konuda suç ortaklarıydılar. Margaret ise yalnızca sabahları kahve içmek için iniyordu aşağıya. Sidney, Valerian'ın odasına istesizce hazırlanmış sandviçlerin durduğu tepsiler taşıyor, sonra onları hiç dokunulmamış olarak geri getiriyordu. 21. ayrımın sonu, sayfa 247.